Ayrım 17.
İşte bu andan itibaren Muhammed'in Kureyşlilere karşı tutumu sertleşmiş ve ilahlar vesilesiyle onlara çatmaya başlamış. Onları Tanrı'ya eş koşmakla ve dişilere tapmakla suçlamıştır. Bunu yaparken bir yandan Tanrı'nın gazabını kurcalayıp Kur'an'a Kureyşliler Allah'ı bırakıp dişilere taparlar. K4 Nisa suresi ayet 117-119 şeklinde ayetler yerleştirirken, diğer yandan da bu ilahları yok etmek üzere saldırılara geçmiş ve örneğin Halid İbn el-Velid'i bu ilahları kırmaya memur etmiştir. Bunun üzerine Kureyşliler Muhammed'i korkutmak için eğer bu ilahlara zarar verecek olursa Tanrı'nın dişi meleklerinin gazabına uğrayacağını kendisine bildirmişlerdir. Buna karşılık Muhammed yine Tanrı'yı konuşturmak suretiyle onların korkutmalarını etkisiz kılmaya çalışmış ve bunu yaparken de aynı zamanda dişilerden melek yaratılmadığını hatırlatmıştır. Nitekim Kureyşlilerin korkutmalarına karşı Kur'an'a, "Ey Muhammed, seni Tanrı'dan başka şeylerle korkutuyorlar. Allah'ın saptırdığını doğru yola koyacak yoktur." K39 Zümer Suresi ayet 36 hükmünü koymuştur. Meleklerin dişilerden yaratılmadığını ve Tanrı'nın erkek cinsine her şeye tercih ettiğini, dişileri Tanrı'ya yakıştırmanın Tanrı'yı küçültmek olduğunu anlatabilmek için Kur'an'a şu ayetleri serpiştirmiştir. Rabbiniz oğulları size ayırdı, seçti de. Kendisi için kız olarak melekleri mi edindi? Doğrusu siz yalan söylüyorsunuz. K17 İsra Suresi ayet 40. Ey Muhammed! Putperestlere sor. Kızlar senin Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa melekleri kız olarak yarattığınızda onlar hazır mıydılar? Allah kızları oğullara tercih etmiş. K37 Saffat Suresi ayet 149-153. Demek erkekler sizin için, dişiler Allah'ın mı? Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adını takarlar. Oysa onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece sanıya uyarlar. K53 Necm Suresi ayet 21-27-28. Bu satırlardan anlaşılacağı gibi Muhammed melekleri dişi sayanlara çatmakta ve Tanrı'nın ağzıyla onları paylamaktadır. Özellikle Arapların erkek çocukları kendilerine alıkoyup tercih etmelerini ve buna karşılık kız çocukları Allah'ın melekleri şeklinde göstermelerini hakaret bilip onlara karşı şöyle bağırmaktadır. Kendilerine istedikleri erkek çocukları alıp kızları da Allah'a mal ediyorlar. Tanrı bundan münezzehtir. Aralarından birine bir kızı olduğu müjdelendiği zaman içi gamla dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Onu utana utana tutsun mu yoksa toprağa mı gömsün? K16 Nahl Suresi ayet 56-59. Daha başka bir deyimle Tanrı, Muhammed'in bildirmesine göre Arap bedevisine karşı, "Sen kız çocuğundan utanıyorsun ama utandığın bir şeyi bana yakıştırıyorsun. Senin utandığın bir şeyi benim değerlendirdiğimi sanıyorsun. Hayır, biz melekleri kızlardan, dişilerden yaratmayız." şeklinde konuşmuştur. Melekleri dişi olarak yaratmanın utanç verici bir şey olacağını açıklamıştır. Ne var ki her yarattığı şey ile gurur duyan ve özellikle insan varlığını halk etmeyi kendi şanına layık bulan Tanrı'nın melekleri dişi olarak yaratır görünmekten utanacağını düşünmek oldukça güçtür. Hele Arap bedevisinin sözlerini ciddiye almasını ve örneğin Tanrı'nın melekleri kızlardandır diye onun kertesine inercesine ve onun diliyle yanıt vermeye kalkmasını anlamak daha da güç bir şeydir. Bütün bunlar bir yana, fakat Arap bedevisinin kız çocuklara karşı husumet duyduğunu ve yukarıdaki şekilde konuştuğunu hatırlatmak dahi kolay değildir. Çünkü o dönemlerde kız çocuğuna karşı olumsuz davranması, dişiyi küçük gördüğünden değil, ekonomik nedenlerdendir. Çünkü eğer dişiyi gerçekten akir görseydi, dişiden meleklere tapmazdı. Fakat Muhammed İslam öncesi dönemin cahiliye olduğu inancını yerleştirmek içindir ki, bazı olayları yukarıdaki gibi farklı şekillerde izaha uğraşmıştır. Meleklerin dişi olmadıklarını ve çünkü Tanrı'nın dişiden melek yaratmayı uygun bulmadığını söyleyen Muhammed, bir de meleklerin kadınlara tahammül edemediğini ve kadınlardan kaçtığını belirtmiş ve bu tür bir inancı yerleştirmek üzere işe Hatice'yi araç edinmiştir. Şöyle ki, Tanrı'nın Cebrail ile kendisine vahiyler yolladığını söyleyen Muhammed'e karısı Hatice bir gün şöyle der: "Cebrail'i ben de görmek isterim. Seni ziyaret ettiği zaman bana da haber ver de bileyim." Cebrail diye bir şey olmadığını çok iyi bilen Muhammed, kendisine herkesten önce inanmış görünen Hatice'yi hayal kırıklığına uğratmamak azmiyle bir plan düşünür. Bu plan gereğince günlerden bir gün karısına seslenerek Cebrail'in geldiğini ve dizleri üzerinde oturduğunu bildirir. Fakat Hatice onun dizlerinde böyle bir şey görmediğini söyleyerek gözlerini ovuşturur ve tekrar bakar. Muhammed'in dizleri üzerinde oturan bir Cebrail'in varlığına tanık olmadığı için "bir şey görmüyorum" diye konuşur. Bunun üzerine Muhammed Hatice'ye "şimdi dizimden kalktı ve merdivenin eşiğine gitti" diye cevap verir. Fakat Hatice yine Cebrail diye bir şey görmediğini tekrarlar. Başında bulunan örtüsünün görüşe engel olduğunu sanarak kaldırır. Fakat kaldırdığı an Muhammed kendisine Cebrail'in birdenbire kaybolup gittiğini haber verir. Bu nasıl olmuştur ve Cebrail Hatice'ye görünmeden nasıl kaybolmuştur? Bütün bunlar Müslüman kişiler bakımından başlı başına birer muammadır. Fakat muhakkak olan bir şey varsa o da şudur ki, yukarıdaki olay daha ilk anlardan itibaren ve daha doğrusu İbn İshak, Hicri 150, Miladi 767 ve İbn Hişam, Hicri 218, Miladi 833 gibi temel kaynaklardan Gazali'ye, İbn Haldun'a ve benzeri kaynaklara atlayıp, günümüzde Muhammed Heykel gibi çağdaş yazarlara gelinceye dek hep meleklerin kadınlardan hoşlanmadığı ve kaçtığı şeklinde yorumlanmış ve İslami bir inanç şeklinde savunulmuştur. Hatırlatalım ki Hatice'ye oynadığı yukarıdaki oyunu Muhammed aynı şekilde Ayşe'ye de oynamışa benzer. Çünkü Ayşe de tıpkı Hatice gibi Cibril'i merak etmiş ve ille de görmek istemiş. Ve bu dileğini belirttiği günlerden birinde Muhammed kendisine "Ya Ayşe, şu yanımdaki Cebrail'dir, sana selam ediyor" demiştir. Ayşe de buna karşı Muhammed'e "Selam ve Allah'ın rahmeti ve bereketleri onun üzerine olsun" dedikten sonra şunu eklemiştir: "Benim görmediğim Cibril'i sen görüyorsun." Muhammed'in söylemesine göre Cibril denen şey 600 kanatlı ve kanatlarıyla semanın etrafını yeşil bir kumaş halinde kaplayan bir melektir ki insan şeklinde görünür. Örneğin bazen Arabi kılığında, bazen de Dihye suretinde ziyarete geldiği olur. Bilindiği gibi Dihye, Ashabın ulularından olup Muhammed'in çok sevdiği bir kimseydi. Usame İbn Zeyd'in rivayetine dayalı bir hadise göre, bir gün Muhammed yanında eşlerinden Ümmü Seleme bulunduğu halde Dihye ile konuşurken birdenbire sorar: "Bu kimdir?" Ümmü Seleme, "Bu Dihye'dir" der. Buna karşılık Muhammed bir şey söylemez. Fakat az sonra ashaba irad ettiği hutbesinde Cibril'in vahiy getirdiğini bildirir. Bunu duyan Ümmü Seleme Cibril'in Dihye suretinde göründüğüne inanır. Öyle anlaşılıyor ki Muhammed Ümmü Seleme'ye biraz farklı bir oyun oynamak istemiştir. Fakat sanılmamalıdır ki bu hikayeden kadının mevcudiyetine Cibril'in ya da herhangi bir meleğin tahammül edebileceği anlamı çıksın. Çünkü Muhammed ölüm döşeğinde bile meleklerin kadınlarla aynı yerde bulunmak istemeyeceklerini ortaya vurmuştur. Gerçekten de Ayşe'nin bildirmesine göre öleceği gün büyük acılar ve sancılar içerisinde kıvranırken bir aralık iyileşir gibi olur ve bu durumu görenler sevinerek işlerine giderler. Yanında sadece kadınlar kalır. Bunun üzerine Muhammed, "Kadınlar çıksın, bu melek yanıma girmek istiyor" der. Kadınlar çıkar. Fakat Ayşe kalır. Ne var ki meleğin kendisini görmemesi için evin bir köşesine çekilir. Bu gelen güya ölüm meleğidir. Muhammed'in ruhunu almak için gelmiştir. Fakat Muhammed ona, "Cebrail gelinceye kadar benden uzaklaş" der. O da uzaklaşır. Kadınlar içeri alınır. Bu sırada Cebrail kapıya gelir. Kadınlar yine odadan çıkarılır. Cebrail girer ve Muhammed'i teselliye çalışır. Muhammed ona ölüm meleği gelinceye kadar beklemesini söyler. Bu kez kadınların içeriye girmelerine izin verilir. Bu arada ölüm meleği gelir ve selam vererek içeri girmek için izin ister. Muhammed izni verir ve "Beni Rabbime kavuştur" der. Ölüm meleği bu işi görürken Cebrail şöyle konuşur: "Vahiy dürüldüğü gibi dünyada benim için dürülmüş oldu. Artık ne dünyanın bende ve ne de benim dünyada bir ihtiyacım kalmadı. Bu benim yeryüzüne son inişimdir. Bu sözler üzerine Muhammed can verir. Öyle anlaşılıyor ki Cebrail artık nasıl olsa bir daha yeryüzüyle ilişkisi kalmadığını hesaplayarak son dakikada kadınlarla aynı yerde bulunmanın pek sakınca yaratmayacağını düşünmüş olmalıdır. Meleklerini dişiden yaratmayı utanç vesilesi yapan bir tanrının kadınlardan elçi peygamber göndermeyeceği aşikardır. Bundan dolayıdır ki Kur'an'da Tanrı'nın Muhammed'e güya şöyle dediği yazılıdır. Senden evvel peygamber olarak yalnız erkekler gönderdik ki onlara vahiy iniyordu. K12 Yusuf Suresi ayet 109-110. Senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz erler gönderdik. K21 Enbiya Suresi ayet 7. Her ne kadar İbn Hazm, Fisal adlı yapıtında bu ayetlerin farklı şekilde yorumlanması gerektiğini, çünkü Tanrı'nın bazı kadınlara vahiy indirmiş bulunduğunu belirterek, İbrahim peygamberin eşi Sara'yı, Musa'nın anasını ve İsa'nın anası Meryem'i örnek olarak vermiş ise de, İslami inanış bu merkezde olmamıştır. Aslında İbn Hazm ile peygamber sözcüğünü Tanrı elçisi deyiminden farklı sayarak, Tanrı'nın kadınlardan elçi göndermeyip, sadece bazı kadınlara vahyettiğini ve sadece bu kadınların peygamber sayılabileceğini kabul etmiştir. Hatırlatalım ki İbn Hazm, Kur'an'daki kadın aleyhtarı hükümleri kadınlar lehine yorumlamaya çalışan, kadın erkek eşitliğini savunan, hatta bazı hususlarda kadınların üstün yönlerini ortaya vuran bir düşünürdür. İki kadının tanıklığının bir erkeğin tanıklığına denk olduğu konusuyla ilgili ya da benzeri hükümlerin eşitlik ilkesini zedelemeyecek şekilde uygulanmasını öngörmüştür. Öngörürken de şeriat esaslarını şeriatçı kafanın pek kabul edemeyeceği yorumlara yönelmiştir. Denilebilir ki onun kadın lehindeki bu görüşlerini paylaşan çıkmamıştır. Fakat o dahi Tanrı'nın kadınlardan elçi göndermediği fikrine saplanmayı marifet bilmiştir. Ve hiç kuşkusuz bu inancında Muhammed'in rolü olmuştur. Gerçekten de Muhammed, önce de işaret ettiğimiz gibi, İslami esasları genellikle Kitab-ı Mukaddes'ten aktarmalar yaparak yerleştirmiş olmakla beraber, işine geldiği ahvalde bunları kendi düşüncelerine göre çevirmiştir. Kadınlardan elçi ve peygamber gönderilmediğini söylerken yaptığı budur. Zira Yahudilerin kutsal bildikleri kitaplarda, örneğin Talmud'da, kadın peygamberlerden söz edildiği ve örneğin Beni İsrail'de, Musa'dan sonra 48 erkek peygamberden gayrı 7 kadın peygamber gönderildiği yazılı olduğu halde o bunları kale almamıştır. Her ne kadar Kur'an'a Tanrı'nın bazı peygamber karılarına ya da analarına örneğin İbrahim, Musa ve İsa için yaptığı gibi meleklerini gönderip onlarla konuştuğunu geçirmiş ise de K19 Meryem Suresi ayet 17-23. Aklen ve dinen dun olarak tanımladığı ve erkeğin yarı değerinde saydığı kadınlardan peygamber çıkmadığı inanışını geliştirmiştir. Bunu yaparken hem bir yandan kadın sınıfının dun kertede bulunduğunu ve dolayısıyla kadından peygamber çıkamayacağı fikrini pekiştirmiş, hem de öte yandan kendisini peygamber olarak görmeyenleri yola getireceğini hesap etmiştir. Bakınız nasıl. Bilindiği gibi Muhammed'in Hatice'den yani ilk karısından 4 kızı, Rukiye, Zeynep, Fatıma ve Ümmü Gülsüm ve bir de oğlu El-Kasım olmuştur. Her ne hikmetse kızlarının hepsi hayatta kaldığı halde oğlu çok küçük yaşta ölmüştür. Fakat daha sonraki yıllarda Kıpti cariyesi Maria'dan İbrahim adında bir oğlu olmuş, ancak o da fazla yaşamamıştır. İbrahim'e karşı Muhammed görülmemiş bir sevgi duymuştur. O kadar ki kendisinden sonra mutlaka onun peygamber olacağına inanmıştı. Nitekim İbn Sa'd, Kitab al-Tabakat adlı yapıtında İbrahim'in ölümü üzerine Muhammed'in eğer ölmeseydi peygamber olurdu şeklinde konuştuğunu nakleder. Bundan dolayıdır ki İbrahim'in ölümü Muhammed'i fevkalade üzmüştür. Fakat onu asıl üzen şey karılarından Şenba'nın, Amr'ın kızı Şenba, şu şekilde konuşması olmuştur. Eğer Muhammed sahiden peygamber olsaydı en sevdiği oğlu ölmezdi. Bu sözlerde kendi peygamberliğini şüpheye düşürecek anlamlar yattığını düşünerek telaşa kapılan Muhammed, sanki peygamber olduğunu kanıtlamaya yeterli başkaca bir çare yokmuş gibi derhal Şemba'yı boşamıştır. Fakat bununla da kalmamış, bir de İbrahim'in ölümü olayını kendi peygamberliğinin kanıtı niteliğine sokmak üzere tanrısal iradeye bağlamıştır. Bağlarken de kendisinin en son peygamber olmak üzere yollanmış olduğunu ve işte Tanrı'nın bunu kanıtlamak istediğini ve İbrahim'in canını almakla ilahi iradesini gerçekleştirmiş bulunduğunu söylemiştir. Fakat söylerken az önce eğer İbrahim ölmeseydi peygamber olurdu şeklinde sarf etmiş olduğu sözleri unutur görünmüştür. Bu olayı İslam düşünürleri devamlı şekilde işlemişler ve o tarihten bu yana hep Muhammed'in en son peygamber olduğu temasına bağlamışlardır. Örneğin İbnü'n Nefis, Muhammed'in Es-Siresine dair yazdığı Er-Risaletul Kamiliye Fisreten Nebeviye adlı kitabında Arap peygamberinin şehvetinin çokluğundan söz ederken, bir vesileyle Muhammed'in oğullarının ölümünü şöyle izah eder. El-Kasım ile İbrahim'in küçük yaşlarda ve Muhammed daha hayattayken ölmeleri doğaldır. Çünkü yaşamış olmaları halinde peygamber olmaları gerekirdi. Oysa ki bu imkansızdı. Çünkü Tanrı Muhammed'i peygamberlerin en sonuncusu olmak üzere göndermiştir. Oysa ki kızlarının hayatta kalmış olmaları herhangi bir sorun yaratmazdı. Çünkü kadınlardan peygamber olmazdı. Şeriatçının bu şaşırtıcı mantığına karşı bilmem ne söylenebilir. İnsanların ana rahmine düşmelerine ve dünyaya gelmelerine sebep olan bir Tanrı'nın, bir yandan Muhammed'i peygamberlerin en sonuncusu olarak ilan ederken, diğer yandan ona oğlan çocukları ihsan etmesi ve Muhammed'e halef selef olmasınlar diye canlarını daha küçük yaşlarda alması herhalde pek olacak şeylerden değildir. Bunu Tanrı'nın yüceliği ya da mantıklılığı fikriyle bağdaştırmak güçtür. Her şeyi dilediği gibi şekillendirir olarak bilinen ve insanları dilediği inanca ve yola sokar diye kabul edilen insaf ve idrak sahibi bir Tanrı'nın Muhammed'in peygamberliğini kanıtlamak hevesiyle onun çocuklarının canını almaktan başka usuller bulamayacağını düşünmek Tanrı'ya hakaret olur. Ne var ki Muhammed, kadınlardan peygamber ve elçi çıkamayacağı görüşünü geçerli kılabilmek için kendi erkek çocuklarının ölümünü bile yukarıdaki şekilde işlemekten çekinmemiştir. Bunu yaparken kendi peygamberliği konusundaki kuşkuları gidermeye çalışmış fakat bütün bu gayretleri içerisinde Tanrı anlayışına çarpık bir yön vermiştir. C. Kadın sınıfının kötü, hilekar, düzenbaz vesaire olduğunu söyleyen Muhammed, kendi karılarını bu tür niteliklere sürükleyici davranışlarda bulunur. Daha önceki sayfalarda belirttiğimiz ve ileride de belirteceğimiz gibi, Muhammed'in kadınlara uygun gördüğü nitelikler arasında kötülük, hilekarlık, küfürbazlık vesaire gibi şeyler yer almıştır. Bu tanımlamaları o genellikle kendi yaşamları ve kendi karılarıyla olan ilişkileri vesilesiyle ortaya vurmuştur. Şeriatçı yazarlara göre bu ilişkiler çoğu kez Muhammed'i huzursuz kılacak kertede olmuştur ve güya bütün bu huzursuzlukları karıları yaratmıştır. Fakat gerçek olan bu değildir. Muhammed'in sık sık karılarıyla çekiştiği, bazen bütün hepsiyle küsüştüğü ve onlarla cinsi münasebette bulunmamaya yemin edip aradan bir süre geçtikten sonra yeminini bozduğu doğrudur. Ne var ki bu olaylara ve bu kavgalara hemen her defasında kendi haksız davranışlarıyla vesile yaratmıştır. Onları hile yollarına ya da kıskançlık çatışmasına sürükleyen kendisi olmuştur. İlerideki bölümlerde ve özellikle çok karılı evlilik bahsinde ayrıca göreceğimiz gibi, kadınlarının bu tür davranışlarını yermeden önce Muhammed'in tutum ve davranışlarına göz atmak şarttır. Ancak o zaman suçluluğun kimde olduğunu anlamak ve kadınların sır tutmazlıklarının ya da hilekarlıklarının nedenini kavramak kolaylaşacaktır. Ve görülecektir ki Muhammed çoğu kez karılarına karşı dürüst davranmadığı ya da onların kıskançlıklarını tahrike çalıştığı içindir ki karıları da ona karşı benzeri usulleri uygulamışlar ve haklı olarak huzursuzluk yaratmışlardır. Eğer bir kadın kendi yatağında kocasını başka bir kadınla cinsi münasebette bulunurken yakalayacak olursa elbette ki hırçınlık yapar. Eğer kocasının kendisine karşı hile yollarına saptığını fark edecek olursa elbette ki aynı şekilde karşılık vermeye kalkar. Muhammed'in karılarının yaptığı da bu olmuştur. Kısaca bir fikir edinebilmek için şimdilik bal şerbeti olayı ile Maria olayına göz atmak yararlı olacaktır. Bal şerbeti olayı şudur. 11 kadınla aynı zamanda evli bulunan Muhammed, karılarına karşı güya eşit davranıyormuş gibi görünmek için onları sıraya koyar ve nöbet esasına göre buluşurdu. Her birini bu sıra esasına göre ziyaret ederek, sabah ve ikindi namazlarından sonra her birisiyle cinsi münasebette bulunurdu. Fakat göstermelik olmaktan ileri geçmeyen bu eşitlik anlayışını fazlasıyla hoşlandığı bazı karıları lehine bozmak için bir takım hilelere başvururdu. Örneğin Zeynep binti Çahş'ın ya da Hafsa adlı bir başka karısının nöbetlerinde bal şerbeti içer ve bu suretle onlarla daha fazla cinsi münasebette bulunur ve dolayısıyla yanlarında daha fazla kalmış olurdu. Fakat çok geçmeden Ayşe, ki en sevdiği karılarından biriydi, durumu anlamış ve fena halde içerlemiştir. Öç almak istemiştir. Çünkü madem ki Muhammed bu şekilde hile yolunu seçmiştir, o da benzeri hileleri denemekte sakınca görmemiştir. Dinleyelim Ayşe'yi kendi ağzından. Resulullah balı ve helvayı severdi. İkindi namazından döndüğü zaman kadınlarının yanına girerdi. Bir kere Hafsa'nın yanına girmişti. Orada her zamankinden fazla kaldı. Bunu ben kıskandım ve bunun sebebini soruşturdum. Bana bildirildiğine göre Hafsa'ya akrabasından bir kadın küçük bir çömlek bal hediye etmişti. O da bu baldan şerbet yapıp Resulullah'a içirmişti. Ben de kendi kendime, vallahi bunun için muhakkak bir hile yaparım dedim. Bunun üzerine Sevde'ye şöyle talimat verdim. Biraz sonra Resulullah gelir, yaklaştığında, ya Resulullah, megafir mi yediniz dersin. O da sana hayır der. Bunun üzerine sen de, ya sizden bana gelen bu koku nedir diye sorarsın. O da sana tabii, Hafsa bal şerbeti içirmişti diyecektir der. Öyleyse o balın arısı onu Urfut ağacından toplamıştır dersin. Bana geldiğinde ben de öyle diyeceğim. Safiye'ye sen de böyle söyle dedim. Ayşe'nin rivayetine dayalı bir başka hadise göre Muhammed aynı işi Zeynep binti Cahş'ın odasına yaptığı için